Alim 96, sayfa 478. Onu elinden tutup hasırın üstüne oturttuktan sonra ''Ya işte böyle beyim'' dedi. İşine koyuldu. Mustafa bekliyor, seferse başını kaldırmadan parçaladığı bir nagan tabancayı yağlayarak birleştirmeye çalışıyordu. Bıcırtısını kesen alkuş da gelmiş, avludaki incecik bir dut fidanına konmuş, apalışığını yöreye yayarak bekliyordu. ''Seferhan, bana doğru doğru, dost doğru söyleyeceksin, her şey olur mu?'' Başını işinden kaldırıp ona hayretle bakan Sefer, ''Olur'' dedi. ''O kaçan adam Salman mıydı, değil miydi? Bana söyler misin?'' ''Yüzünü görmedim, bilemem'' dedi Sefer. ''Çok uzaktan ancak karartısını görebildim. Bu kadar uzaktan da onu tanıyamadım. Bu vurduğum ormana kaçan adam Salman da olabilir, başkası da. Sen üzülme aslanım. Yakında bu karıncaların yiyip bitirdikleri adam Salman mı değil mi belli olur.'' ''Belli olur'' dedi Mustafa gözleri yaşararak. ''Ona kurşun geçer mi?'' diye sordu arkasından. ''Geçecek'' dedi gülerek Sefer. ''Eğer ölmemişse ben onu öldüreceğim. Onun ölümü benim elimden olacak. Tanrı bunu böylece benim alnıma yazmış. Sen hiç üzülme. Onu kan tutmuş ki, onun ölümü benim elimden olacak ki buralardan ayrılamıyor.'' Mustafa ayağa kalktı, sarhoşlar gibi yalpalayarak dışarıya çıktı. Kuşun daha öylece durduğu dut fidanının altından ona bakmadan geçti. Kuş onun büyük öfkesini anlayıp yerinden kıpırdamadı. Sal da arkasından baktı kaldı. Kuş Mehmet avlu kapısının önünde onu bekliyordu. Mustafa onun da yüzüne bakmadan daha yeni toprak kokan hua girdi. Yüklüğün dibine gitti, sokuldu. Zero elinde kalan paraların bir kısmıyla gitmiş yukarı dağ köylerinden kilim, keçe, çul, nakışlı çuval almış, evin yüklüğünü düzeltmişti. Bir yandan kapkacak, bir yandan pamuk yün alıyor, yastık, döşek, yorgan yapıyordu köydeki usta kadınlarla birlikte. Olana bitene fazla üzülmüş gözükmüyordu. Hasan Ağa ise konağın yanmasına, ağası İsmail önümünden daha çok üzülüyor. Huğun köşesine sığınıp sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar o dokunaklı sesiyle türküler söylüyordu. Çocuklar da huy edinmişler. O türkü söylerken nar ağacıyla kaktüs ağalının aralığında usulcana kayıyorlar. Gelip huğun köşesine sessizce oturup çıt çıkarmadan bu hiç duymadıkları, insanı başka dünyalara alıp götüren, yürekleri hoplatan sesi dinliyorlardı. Kimi zaman da Mustafa Kürtçe'den onun söylediklerini Türkçe'ye çeviriyor. Bu harikulade ağıtlara çocuklar hayran kalıyordu. Günler geçtikçe de köşenin dinleyicisi çoğalıyor, hayranları artıyordu. Epey bir süreden beri Topal Abbas Usta gene gündemdeydi. Baharla birlikte ona gelen ceviz kütüğü tarlalarının sayısı da artmıştı. Usta yoğun bir çalışmaya girmiş, gözü işinden başka dünyayı görmüyordu. Mustafa birkaç kere ona yaklaşmayı denemiş, avlusundaki ağaçların altına gitmiş, orada uzun uzun durmuş. Ama Topal Abbas Usta başını bir kere olsun kaldırıp da Mustafa'ya bakmamıştı bile. Yoksa onu hiç mi görmemişti? Mustafa bundan kuşkulanıyordu. Son çıkan dedikoduya göre usta aradığını bulmuştu. Daha da başka değerli şeyler de bulmaya uğraşıyordu. Artık muradına ermişti. Sonbahara köyü terk etmek için hazırlıklara başlamıştı. Köylü ona kızıyor, hakkında söylemedik söz bırakmıyorlardı. Bir süre yüklüğün dibinde nar ağacına küçük delikten bakan çocuk kuşunu göremedi. Oysa bu vakitlerde gelir kaktüsün üstünde halkalar çizerek uçardı. Bir yandan kuşu bekliyor, bir yandan da Topal Abbas Usta'yı düşünüyordu. Topal Abbas Usta onu görmemiş olamazdı. Öyleyse ona niçin yüz vermemişti? Bir daha gitse de orada ağaçların altında dursa, usta gene görmezlikten mi gelirdi? Kalkıp gitmek, tam onun burnunun dibinde durmak istiyordu ya, bu yumuşak yumuşak olduğu kadar da aksi adamdan korkuyordu. Bir şey yapar da dostlukları ölene kadar biter diye. Sonunda dayanamadı. Bütün gücünü, yürekliliğini toplayıp evden çıktı. Mehmet onu ağalın yanında bekliyordu. ''Ne var, ne oluyor?'' diye sordu. ''Topal Abbas Usta'ya gidiyorum.'' ''O çalışıyor'' dedi Mehmet. ''Suratına konan sinekten bile bin parça oluyor. Onun yanına hiç kimse yaklaşamıyor. Diyorlar ki burnundan soluyormuş. Ben onun yanına gidiyorum. Ben de geliyorum. Mustafa ona hiçbir şey söylemeden yürüdü. Mehmet de arkasından geliyordu. Kerpiç avlu duvarları yay gibi gerilerek atladı. Arkasından da Mehmet. Onların patırtılarını duyan Abbas Usta başını bile kaldırmadı. Çocuk vardı, onun az ilerisinde durdu. Mehmet de 10 adım kadar arkasında. Orada dikildikleri yerde uzun bir süre bekledi. Abbas Usta başını hiç kaldırmıyordu. Mustafa birkaç kere arka arkaya güçlüce öksürdü. Usta sanki bu dünyada değildi. Ne duydu onun öksürdüğünü, ne de duyduğu üstüne bir belirti gösterdi. Bundan başka türlü de çocuk varlığını Topal Abbas Usta'ya nasıl duyurabilirdi? Aklına türlü şeyler geliyordu ya, Mustafa bunların hiçbirisini yapamazdı ki. Onun karşısına durup öksürdüğünden dolayı bile yerin dibine geçmişti. İkindi oldu. Garbi yeli çıktı. Yel yerdeki tozları alıp ustanın üstüne savurdu. Usta başını kaldırmadı. Gün ta aşağılara indi gitti. Ağaçların, çocukların, suyun kıyısındaki ılgınların gölgeleri uzadı. Kocabaş köpek gitti. Ustayı ağır gövdesiyle abararak birkaç kere süründü. Usta gene aldırmadı. Sonunda dayanamayan Mehmet geldi, Mustafa'nın karşısına dikildi. Gelmeyecek mi bugün senin kuş diye bağırdı. Kuşlar padişahının kızı o kuş. Mustafa onun bu yürekliliğine şaşırdı. Mehmet bunu nasıl yapmıştı Abbas Usta'nın karşısında? Bir Mehmet'e öfkeyle bakıyor, bir Abbas Usta'ya merakla. O kuş gelseydi bugün hangi dona hangi rengi girecekti? Mustafa ona karşılık vermeyi düşünmüyordu ya, dili tutulmuş gibiydi. İstese de karşılık veremezdi. Sen Mustafa'sın. İsterse 10.000 tane anka kuşu gelsin, seni alıp kuşların padişahının sarayına götürmeye, sen arkadaşını beni bir de şu koca başı almadan hiçbir yere gitmezsin. Topal Abbas Usta'nın ak kalın kaşları çatılıp çatılıp açılıyor, elinin işlemesi hızlanıyor, yavaşlıyordu. İsterse sana küssün o kuş, kuşlar padişahının kızı. Mehmet'in sesi gittikçe artıyor, ortalığı çın çın öttürüyordu. Ama o kuş gelecek şimdi, az sonra arkasında yüzlerce, buralarda bu dünyada görülmemiş her birisi bir at büyüklüğünde kuşlarla bizi alıp götürecekler, alıp götürecekler. Topal Hacı Abbas Usta'nın yüzünden bir gülümsemenin gölgesi geçer gibi oldu ama gene de başını kaldırmadı. Bizi buradan alıp götürecekler diye bağırdı Mehmet, hem de Düldül Dağı'nın arkasındaki kuşlar ülkesine, kuşlar padişahının sarayına. O konuştukça Mustafa renkten renge giriyor, utanıyor, ne yapacağını bilemeyip kıvranıyordu ya, Mehmet'i de susturmaya kalkmıyordu. Öteki ise coşmuş, konuştukça konuşuyor, bağırmaktan sesi kısılıyor, boyun damarları şişiyordu. Biz bütün köye sağlıcakla kalın diyoruz, biz bütün köyle helalleşiyoruz. Bizi yakınlarda kuşlar alıp götürecekler, hakkını helal et. Bir tansık gerçekleşti. Abbas Usta ağır ağır işinden başını kaldırdı, şaşkınlıkla biraz da küçümseyerek onlara baktı. Mustafa bu bakışların altında ne yapacağını, nereye gideceğini, ne söyleyeceğini şaşırdı. Abbas Usta ona gözlerini dikmiş daha bakıyordu. Mustafa ise gözlerini ondan kaçırıyor, sağa sola karşıya çeviriyor, sonunda onunla gene göz göze gelmek zorunda kalıyor, durmadan da terliyordu. Alnından, sırtından, bacaklarından, saçlarından sular gibi terler boşanıyordu. Abbas Usta sonunda gözlerini işine indirdi. Mustafa buna sevinirken gene başını kaldırıp onu yeniden tepeden tırnağa süzdü. Böyle birkaç kere gene başını kaldırdı, kaldırdı, indirdi. Mehmet onun koluna girip yürü gidelim deyinceye kadar Mustafa ne yapacağını şaşırmış, bütün gücünü yitirip tepeden tırnağa otarca kesilmiş, yerinden kıpırdayamamıştı. Haydi gidelim.